Günaydın. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Skop'tan açılıyor yayın. Ya böyle tuhaf bir uygulama. Dün akşam Timur'la da konuşmuştuk. Birazdan ondan da bahsedelim. Açık size buradan devam etsin. Zaten uygulamayı daha henüz ben kapatmadım. Yani onlar bir şekilde kapatacak. Hayır, bugünden itibaren olmayacaktı. Ama aşağıdan paylaşın. Hazır buradayken, bulunuyorken aşağıdan yapıştıralım, devam edelim. Bu arada çünkü Twitter üzerinden de insanlar bir şekilde izleyebiliyorlar. Yayının başlığında da çok ilginç, işte şaka gibi ama maalesef değil. Yani Türkiye'de böyle şeyler olabiliyor. Siz yayını buradan paylaşın. Ben sosyal medya üzerinden yapayım. Twitter üzerinden çağırayım herkesi yine. Devam edelim birlikte konuşmaya. Şimdi bugün bir gündem toparlaması yapacağız. Çünkü dün akşam yayın için çalışırken gece saatlerinde şöyle bir şey hissettim ben. Gündemi bir yerinden toparlayıp bir kenara koymak zorundayız. Hani zaman zaman böyle masa, bende çok olur. Masa başını alır gider, böyle altından kalkamazsınız. Ulan bunu bir yerinden toplamam lazım yoksa tamamen kontrolü yitireceğim diye hissedersiniz. Şu anda aynı şeyi hissediyorum dün geceden beri. Gündem öyle bir yerinden yırtıldı ki tutabilmek mümkün değil. Neresinden tutsanız elinizde kalıyor ve şu anda resmen ama resmen Türkiye'de siyasi yapılanma açısından çok tuhaf, çok kırılgan günler yaşıyoruz. Ne demeye çalışıyorum? Bir yandan gazetelerde ikinci bölümde göstereceğim bir şaşkınlık var. Tuhaf bir şaşkınlık var. 19 yıl sonra iktidar gücünü elinden kaybeden bir yapı, bir siyasi yapı ki bu yapı güçlü bir yapı. Yani her şeyden önce herkes bunu kabul etmek zorunda en öncelikli olarak. Bu kabul dışı bir şey olamaz, mümkün değil, görüyorsunuz zaten. Bir yandan onun gücünü kaybetmesi var. Bir yandan karşısında yapılanacak olan muhalefet içinde yeni bir takım yapılanmalara ilişkin veriler, doneler bir şekilde hakikaten böyle Saim Hakkı'nın söylediği gibi hani dağılmış pazar yerlerine benziyor memleket diyor ya Edip Cansever. Gerçekten öyle, pazar yerine benziyor şu anda. Her şey bir şekliyle kopmuş durumda. Dün Sağlık Bakanlığı verileriyle elimize geçen, bizim uydurduğumuz değil, Sağlık Bakanlığı'nın söylediği ki yani söylediği hiçbir şeye inanılmayacağını artık hepimiz biliyoruz. Bir maskenin ardından yarı ağlayarak, yarı dudakları titreyerek söylediği saçma sapan laflardan sonra. Ama onunla bile artık Türkiye'de Covid vaka sayısının 40 bine dayandığını söyleyebiliyoruz. 40 bin. Ölüm sayısı sabitlendi. Tabii ki daha az olsun, hatta hiç olmasın. Ama ölüm sayısı sabitlenmişken, yoğun bakım doluluk oranı sabitlenmişken bir yandan vaka sayıları artıyor Türkiye'de. Öyle bir artıyor ki biz pek çok insan açısından konuştuğumuz halde hani Aralık'ta, geçen sene Aralık'ta biz çok kötü bir dönem yaşadık ya, patladı ülke falan diyorduk. Onu şu anda sırtında taşırsın, o hale geldi. 40 bin yeni vakadan bahsediliyor ve artık testlerde pozitiflik oranı %16'ya falan tırmanmış durumda Türkiye genelinde ve buna rağmen şaka gibi değil maalesef hikayesi oradan kaynaklanıyor zaten. Sağlık Bakanı dün gece yarısında yine hani Burhan Kuzu'nun çişe kalktığı saatlerde yine saçma sapan bir tweet atarak insanları tedbire, önleme falan davet etti. Sanki bundan iki gün önce bu ülkede üstelik sokağa çıkma yasaklarıyla da çelişmiyormuş gibi teravih namazları açık ama onun dışında herkes kapalıydı diyen benmişim gibi. İnsanlar bir yandan gerçekten iyi niyetle, ya her şeyi bırakın siyaseten düşünmeyin, canını korumak vesilesiyle bu nedenle, bu sayıkla sadece insanlar bir şeye riayet etmeye çalışıyor ama öbür taraftan züccaciye dükkanına girmiş bir fil değil, bir vinç operatörü gibi dangır dungur her yeri bilerek ve isteyerek kıran bir iktidar var. Ama işin tuhaf yönü, bugün mesela son derece yerinde bir ifadeyle Gazete Pencere birinci sayfadan görmüş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilk kez yıllar sonra, bunun bir örneği olmuştu. Tam tarihini hatırlamıyorum ama onda ortalık birbirine girmişti. Zaten sonra da bir anayasa değişikliği yaşanmıştı Türkiye'de. İktidar milletvekillerinin, ki artık sadece iktidar milletvekili demek mümkün değil, iktidar ve onun ortağı milletvekillerin, hani ne söylenirse yapan milletvekillerin tamamen lakaytlığından kaynaklanan, bize bir şey olmaz, bütün dünya bizim elimizde geyikliğinden kaynaklanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tuhaf bir şey yaşandı. Uzun yıllar sonra ilk kez iktidarın verdiği bir kanun teklifi muhalefetin oylarıyla reddedildi ve iktidar hiçbir şey yapamadı. Şimdi ben şu kadar tanıyorsam Erdoğan'ı, ki iddiayla söylüyorum, tanıyorum, bunun intikamı çok acı olacak. Yani parlamentoya yollanmış yeni grup başkan vekili Mahir Ünal'la falan olmayacak. Mahir Ünal'ı kimsenin sallamayacağını biliyorum ben. Onunla olmayacak. Ama bu milletvekilleri üzerinde çok acayip bir operasyonla sonuçlanacak. Ne olacak? Şu olacak. Yapılacak seçimde, bu yıl içinde yapılacak seçimde bu milletvekillerinin pek çoğu bir daha seçime girebilmek için çok acayip çaba harcamak zorunda kalacak ve en az %80'i bir daha göremeyecek o koltuğu. Geçti yani. Bunun intikamı çok ağır olur. Çünkü bu zaten karizması çizilmiş değil. Tamamen yırtılmış bir iktidarın artık yediği son darbe. Çok ağır bir şey. Meclis iç tüzüğüne göre başka bir vesileyle burada konuşmuştuk, hatırlıyor musunuz? Siz hani Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünü, o bölümünü göstermiştim. Bu neden riskli, neden kanun tekliflerinin orada Meclis Genel Kurulu'nda reddi sakınca doğurur? Çünkü İç tüzüğe göre, meclis iç tüzüğüne göre aynı konuda bir teklif bir yıl içinde tekrar genel kurula getirilemiyor. Yani burada yapmaya çalıştığı düzenleme var ya, bu düzenleme bitti. Yattı bir yıl boyunca. Zaten bundan sonraki bir yıl içinde bu millet meclisi çalışmayacak ki. Bu insanlar olmayacak. Geçmiş olsun artık. Buradaki önemli gösterge şu. Geçmişte mesela şöyle şeyler yaşandı. Yanlışlıkla demin bir izleyici de yaptı. Hani muhalefet söyledi, kaldıralım, elimizi kaldıralım, reddedelim falan diyerek kendi tekliflerini reddettikleri oldu. Hakikaten yaşandı bunlar. Ama orada bile kendi dahli vardı iktidarın. Burada yok. Burada tamamen etkisini, gücünü yitirmiş bir iktidar yapısından söz ediyoruz ki çok kuvvetli, çok kudretli kendi anlatımıyla. Gündemi toparlamak zorundayız diye anlatıyorum. Bugün 1 Nisan. Hayır, öyle bir yayının başlığında gördüğünüz gibi eşek şakasından falan da bahsedecek değilim. Öyle bir derdim yok. Ama gerçekten 1 Nisan şaka gibi geldi ülkeye. Maalesef değil. Mesela bugün itibariyle kısa çalışma ödeneği bitti. Tıpkı bizim periskoptan periskopun biteceği gibi. Ama periskop şu anda açık, kısa çalışma ödeneği açık değil. Yani insanlara denildi ki daha 2 gün önce açıklanan tedbirlerle birlikte. Ben sana kısa çalışma ödeneği adı altında verdiğim para vardı ya, vermiyorum artık onu. Ne yapacaksın? Vermiyorsun. Daha mı iyisini vereceksin? Hayır, hiç vermeyeceğim. Ha bu arada senin işten çıkartman da yasak. Çıkartılman da yasak. E o zaman ne yapacağız? Bana hem para vermiyorsun, hem benim çalıştığım iş yeri kapalı, yani para kazanamıyor, hem de beni işten atamıyor. Yani hem iş yeri sahibini hem çalışanı, ikisini birden kıskaca alan bir düzenleme. Burada iş yeri sahibine önerilen hikaye şu: ücretsiz izinle çıkar. Ücretsiz izin mi? Ya zaten para yok ki ortada. Ücretsiz izine çıkartmak ne demek? Para yok. Kimsede para yok. Bugünden itibaren bu düzen başladı. Sevin sevmeyin. Alışın alışmayın. Bağırın çağırın. Susun. Kafanızı öne eğin. Ne yaparsanız yapın. Hem para yok, hem de işten çıkartmak yasak bugün itibariyle. Şaka gibi değil mi? Ama değil maalesef. Dün Türkiye'nin büyük iş adamlarının, çok büyük iş adamlarının, 5'ten küçük ama o 5'ten küçük iş adamlarının bağırmalarına, bıdırdanma demiyorum bak, bağırmalarına şahit olmuş. Burada anlatmıştım TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu'ndan çıkan o sonuçları. Hani anlamakta zorlanıyoruz, bu nasıl oluyor bu işler falan denildiğini. Anlamakta zorlanacak bir şey yok. Tamamen patladık. Bugün olan hikaye bu. Bir yandan Türkiye'de üst üste insanların 2 maaş, 3 maaş, 5 maaş almaları konuşuluyor. Bir yandan onlar yalanlanıyor. Bir yandan Türkiye'de tuhaf bir şekilde kanunların, hukukun uygulanması sorgulanıyor. Mesela iktidarın en büyük destekçisi olan, aslında muhalefet partisi olması gereken teoride Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı Anayasa Mahkemesi'nin başkanına sen bu mahkemeyi kapat, kendin de git diyor mesela. Gerekçesi ne? MHP'nin kapatılmasını artık kendi sempatizanlarına, kendi partililerine son bir rüşvet olarak sunabileceği bir etkinlik reddedildiği için deliriyor tamamen. Gerçekten çıldırıyor, bunun başka izahı yok. Çünkü burada yapılan hikaye çok tuhaf bir şey. Anayasa Mahkemesi'ne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan başvuruyla HDP'nin kapatılması istemi başvurudaki eksiklikler nedeniyle reddediliyor Yüksek Mahkeme tarafından. Şimdi bunu şöyle düşünün. Bu yayını izleyen pek çok hukukçu var. Onlar benden çok daha iyi bilecekler. Büronuzda staj yapmak üzere aldığınız bir avukatın yaptığı bir dilekçede yaptığı bir eksiklik nedeniyle davanızın reddi gibi düşünüyor Devlet Bahçeli. Ama böyle bir şey yok ki ortada. Anlatılan hikaye bu değil. Üstelik dün bütün bu haberleri ana akım Yani hani haberimin kanalları mantığıyla bakacak olursanız olay bu. Ama çok da sağlam bir muhabir, çok da iyi bir gazeteci, çok da sevdiğim bir dostum olarak Gökçer'in, Gökçer Tayıncıoğlu'nun anlattığına bakacak olursanız, Anayasa Mahkemesi raportörünün dağıttığı raporun eşliğinde mahkemenin, yüksek mahkemenin üyeleri zaten dosyaya ikna olmuş durumda değil. Yani sadece başvuru eksikliğinden falan bahsedilmiyor burada. Ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri diyor ki Anayasa Mahkemesi'ni de kapatalım o zaman. Oldu. Bütün ülkeyi kapatalım. Açık kalmasını istediğiniz yerleri söyleyin. Teravih açık. Onu koyduk bir kenara. Gerçi aynı saatlerde sokağa çıkma yasağı var ama nasıl olsa bir kılıf bulursunuz. Sizde kılıf bitmez. O açık. Başka? Her yer kapalı onun dışında. Şaka gibi değil mi? Ama değil maalesef. Gerçekten değil. Bütün bunlar bu ülkede yaşanıyor. Biz daha 3 gün önce tabaktan kokain çeken bir dananın görüntüleri eşliğinde Türkiye'de genç bir insana linç yapılıyor mu, yoksa bu aslında tamamen şirazesinden kaymış bir iktidarın son görüntüleri mi diye tartışıyorduk. Bugün nerede o insanlar? Ya bu kadar hızlı gündem tüketilmez kardeşim. Bu çok önemli bir gündem maddesi ve öyle hemen kaldırılıp kondurulup bir kenara konulacak bir şey değil. Ya bu ciddi bir ahlaki çürüme. Hayır, bacak arası falan değil. Ahlak dediğin şey tam da bu işte. Çünkü bu ülkede kendini çok dindar zanneden, din üzerinden siyaset pazarlayan insanlar, dine sahip oldukları için ahlaktan bahsetmiyorlar hiç. Ve ahlaki çürümeye göz yumuyorlar. E böyle baktığın zaman bu herif nerede ya 3 gün önce? Bildiğimiz tek şey şu: ev hapsine çıktı. Sebep? Uyuşturucu temin ettiğini Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı söylemedi mi kardeşim? Hep birlikte duymadık mı? Ben mi uydurdum bunu? Yo. E uyuşturucu temin etmenin cezası nasıl oluyor da ev hapsi oluyor? En basit örnek ya, bak Deniz Seki olayını anlatıyorum sana ya. Deniz Seki olayını neden yattı bu insan bu kadar o zaman? Şimdi çıkıp o kendini paralasa yeri değil mi? E sen ne yapıyorsun o zaman? Şaka gibi değil mi? Ama değil. Gerçekten değil. Türkiye'de dış borç yükü bu ulusun ürettiği bütün mal ve hizmetlerin toplamına, yani bu ülkede yapılan her şeye, bütün gelirimizin %65'ine çıkmış durumda. Biz borçluyuz. Yani sadece evinde oturan insanlar kredi kartı borçlusu, bankaya kredi borçlusu, yakınına bir 500 lira sıksana deyip borçlu falan değil, ülke borçlu buraya kadar. Şaka gibi değil mi? Ama değil. Ve bütün bunlar yapılırken kamuya 100 bin yeni araç alınmasından ya da kiralanmasından bahsediyor ülke. Şaka gibi ama değil. Çünkü bu ülkenin rutini bu olsun isteniyor. Bir yandan insanlara kıldan tüyden gerekçelerle Cumhurbaşkanı'na hakaret ettin, AKP'ye hakaret ettin, bilmem kime hakaret ettin diyerek Palas Pandras hapishane yolları gösterilirken, öte yandan bir Adalet ve Kalkınma Partili, üstelik diğer AKP'lilerin savunusuyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekiline satılmış diyerek, Amerika'nın satılmış köpeği diyerek hakaret ettiği konusunda ifadeye çağrılınca herkes bir araya geliyor ve diyor ki eleştiri hakkı kısıtlanıyor. Şaka gibi değil mi? Değil. Oluyor bunlar. Bu ülkede yaşanıyor. Hep beraber gözümüzün önünde. Ama asıl şaka gibi olan ve maalesef olmayan şey ne biliyor musunuz? Bütün bunlar yaşanırken ortada toz duman bir muhalefet var. Toz duman muhalefetin içinde kendisi uzun süredir tutuklu olan ama oradan siyasete ilişkin fikirlerini paylaşmaktan çekinmeyen HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın önerdiği üçüncü bir ittifak modeli geliyor gündeme. Selahattin Bey, biz ikiyi göremedik daha. Gerçekten görmedik. Yok öyle bir şey. Bugün tam 2 yıl önce İstanbul dahil olmak üzere Türkiye'de büyük kentlerin neredeyse tamamının, önemli kentlerin tamamının iktidarın elinden belediye yönetimleri açısından seçimle çıkışının yıl dönümü. 2 yıl önce bugün. Bugün, 2 yıl önce bugün bu saatlerde bu yayını yaparken, yine Periskop üzerinden, yine YouTube üzerinden yaparken birilerinin hüngür şakır ağlamalarına sahne oluyordu yayın. Ve orada söylenen şeyi unutmayın. Deniyordu ki velev ki o koltukları alsınlar, yönetemeyecekler ki. Geçen 2 yıla bakın. İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi'nin bugüne kadar, yani yıllardır elinde olan, farklı iktidarlar döneminde de olan pek çok yapı, yer, uygulama başkalarına, dandik dandik vakıflara, bir gün önce kurulmuş vakıflara aktarılıyor. Şaka gibi değil mi? Değil. Üstelik bu yapılırken insanların gözüne parmağını sokar gibi göstererek evet yaptım, ben yaptım diyor. Ben yaptım ya. Ben yaptım. Çünkü istiyor ki ne yapacağını göreyim. Çünkü biliyor ki bu ülkede öyle çakma bir muhalefet var ki sadece sosyal medya üzerinden örgütlenip sosyal medyada konuşan insanlar gibi o da konuşunca bitirdiğini zannediyor. Bugün iktidarın karşısına gerçeklerle çıkmayı göze alabilmiş gazetelerde göstereceğim yayının ikinci bölümünde. Sadece 2-3 gazetede olduğu gibi muhalefetin, bakın, mecliste temsil edilen edilmeyen, grubu olan olmayan bütün muhalif unsurların liderlerinden size göstereceğim. Hepsinin söylediği sözleri toplayın. Bu yayında konuşulan sözlerden bir cümle fazlası yok. Ya varsa söyleyin. Ben iyi yaptığım için değil, ben normalini yaptığım için söylüyorum bunu. Ama bir muhalefet liderinin gücü ve görevi buysa o zaman kim yürütecek bu işi? Kimin işi kardeşim bu? Şaka gibi değil mi? Değil. Maalesef değil. Gerçek bu. Yani isterseniz Ahmet Davutoğlu'ndan tutun. Onun hani ya biz nereye gidiyoruz kardeşim? Anayasa Mahkemesi'ni kapat diyor adam ya. Bu nasıl oluyor diye içine bakın. İsterseniz Ali Babacan'ın söylediği ülkeyi yay kayranına çevirdiniz ya çalkalayıp duruyorsunuz sözlerine bakın. Ne bileyim Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözüne bakın. Böyle bir şey olabilir mi ya'ya bakın. Bunlara bakın. Ama bütün bunları gördüğünüz zaman şunu anlatıyorsunuz ya kardeşim. Senin hareket planın nedir ya? Ya ben bilmek istiyorum. Gerçekten bilmek istiyorum. Sana oy vermek zorunda değilim. Ama bugünün iktidarının karşısına alternatif olarak çıkacaksan senin ne yapacağını bilmem gerekiyor benim. Yani eğer insanları bir araya getirecek şey koşulsuz iktidar yandaşlığı ya da koşulsuz iktidar karşıtlığıysa bu sakatlıktan demokrasi falan çıkmaz. Böyle demokrasi olmaz. Gerekçesini bilmek zorunda herkes atılacak adımın. Eğer bilmezsen arkasından gidemezsin ki ya da önünde yanında onunla birlikte yürüyemezsin ki. Bugünün muhalefeti tamamen bunu istiyor. Ve bu kadar yıkılmış, yıpranmış, yerle yeksan olmuş dandik bir iktidarın karşısında hala onun varlığı için mücadele ediyor neredeyse. Ya gerek yok ki artık üflesen düşecek bir iktidardan bahsediyorsun. Üflesen yıkılacak. Ekonomik olarak çökmüş zaten. Tutabileceği hiçbir dal yok. Söylediği bütün yalanlar 15 saniye sonra patlıyor elinde. Siyasi olarak, siyasi istikrar açısından bakın. Ya şu anda iktidarın bileşenleri bileşmiyor artık. Yok öyle bir şansı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinden grup başkan vekili bile çıkıp öyle kafana göre Anayasa Mahkemesi'ni kapatırım diyemezsin diyor. Kime diyor bunu, bana mı? Yok. Diğer yandan bakıyorsun dış politikada tamamen çökmüş durumda. Türkiye'nin bütün tezleri, Libya'sı, Irak'ı, Suriye'si, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ile ilişkiler, Yakın Asya, Uzak Asya hepsi yere yapışmış. O da yok. Ülkenin sanatına, bilmem nesine bakıyorsun, onlar da çökmüş ve acayip bir muhalefet var bütün bunların karşısında, o da bağırma yöntemini seçiyor. Üflesen yıkılacak artık bu iktidar. Üflesen çökecek. Artık temsilcilerinin birbiri açısından tutarlılığı kalmış durumda değil. Ya şurada mecliste yaşanan şeyi küçümsemeyin arkadaşlar. Bakın bir parlamento muhabiri olarak, kıdemli bir parlamento muhabiri olarak söylüyorum, bu boşa değil. Burada iktidar temsilcilerinin, milletvekillerinin o isteği, o özeni kaybetmelerinin gerekçesi artık onların da yılgınlığı. Seçmenine karşı kimse bir şey savunamıyor. Siz şunu düşünüyor musunuz? Bu yayında mesela Orta Anadolu'nun herhangi bir kentinden, Yozgat'tan, Kırşehir'den, Çankırı'dan, Çorum'dan bu yayını izleyenler, siz söyleyin ya. Bu milletvekillerinin seçim bölgelerine iktidar milletvekillerinin gelebilecek yüzü var mı? Gelemez ki. Mümkün değil. Artık onlar siyaseti genel merkeze hapsettiler. Çıkamaz oradan. Ya bu ülkede ayçiçek yağının, zeytinyağının, fındık yağının fiyatı belliyken yağ üreticisinin suratına bakabilecek durumda değil bu adamı. Öte yandan aşılama yapılamıyor. Öte yandan işsizlik almış başını gidiyor. Enflasyon sabitlemiş artık. Bu insanlar siyaseti genel merkezde yapıyorken muhalefet de genel merkezde yapıyor. Çok tuhaf değil mi? Muhalefetin tam Anadolu yollarına dökülüp artık insanlara ya bitti kardeşim bu bitti. Biz bundan sonra ne yapacağımızı konuşmalıyız diyeceği yerde aynı yerden aynı bağırtıya sahne oluyor ortalık. Herkes salı günleri grup toplantısında bağırıyor. Çarşamba günleri devamı geliyor. Bu kadar. İstiklal Marşı kapanış ondan sonra. Ya böyle siyaset yapılır mı? Gündemi toparlayalım diye bu yüzden istedim işte. Bakın gündemin şu ana kadar konuştuğumuz bütün ayrıntıları gelip burada düğümleniyor. Hepsi üflesen yıkılacak bir iktidardan bahsediyorsun artık. Ve hala kendi korkularıyla, tuhaf korkuları, tuhaf bilinmezlikleriyle muhalefet kendi içine kapanmış, bır bır bır cebine konuşan garip bir yapı halinde Türkiye'de. Artık iktidarın sallanacak hali falan kalmadı, çöktü. Görünüyor ya bu. Mecliste yaşananı bir daha söylüyorum, bakın küçümsemeyin. Bir parlamento muhabiri olarak söylüyorum size, bunu küçümsemeyin. Bu çok basit bir gösterge değil. Erdoğan'ı delirtecek adım bu. Artık insanların hiçbir şey sallamadığını görüyor. Yaptığı kendi büyük hatasıyla olduğunu da görüyor. Niye? Parlamentonun bakanlar kurulu ve dolayısıyla kabineyle ve onunla birlikte cumhurbaşkanlığıyla bağ koptu. Yok artık. Kaç milletvekili vardır ki eminim son 1,5 senedir bakan görmemiştir. Kalıbımı basarak söylüyorum size, bakanı görmemiştir. Telefonla konuşamamıştır. Çünkü bakanın milletvekiline karşı bir sorumluluğu yok ki, sen kimsin diyordur. Bakanı getiren bir kişi, onun ona sorumluluğu var, podyuma çıkartan o. Şimdi kabine değişikliği konusunda hızlanmayı şimdi göreceksiniz asıl. Çünkü bu olduktan sonra bir takım insanların kulaklarının çekilmesi, bir takım insanların sırtlarının sıvazlanarak öne atılıp diğerlerine gösterge yapılması gerekiyor. Bunu küçümsemeyin bu yaşananı. İnsanlar olmayacak yerlerden, olmayacak tuhaflıklardan bahsediyor. Anayasa Mahkemesi üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi liderinin bu kadar büyük cayırtı koparmasını küçümsemeyin. Söyleyecek hiçbir şey kalmadı. Milliyetçi unsuru bir araya toplayacak durumda değil. Düşünsenize, bütün bunlar yaşanıyor. Bütün bunlar olurken Türkiye'de muhalefet, ana muhalefet partisinin lideri asıl milliyetçi biziz diye çıkıyor ortaya. Asıl milliyetçi siz misiniz? Ya tartışılacak şey bu mudur kardeşim şu anda? Asıl milliyetçi kim? Şu anda herkesin derdi evin kapısını kapattığı zaman karnını nasıl doyuracağı. Var mı başka bir derdi olan? Nasıl Covid'den kurtulurum? Bu iki dert dışında gerçekten önemli bir soruna sahip olan var mı? Sıkıntı bu ülkede. Ve sen hala ben daha milliyetçiyim, asıl milliyetçi biziz falan diye bağırıyorsun. Ya böyle yaparsan sen de bu gerçeklikten kopacaksın. Oysa şu anda gerçekten ortaya çıkıp Anadolu'da insana kendini gösterecek zaman, ben varım kardeşim korkma denilecek zaman, ben varım ya. Sen alternatifini söylemiyorsun ki, sen halkla birlikte eleştiriyorsun sadece. Buradan muhalefet falan çıkmaz, buradan günü kurtarırsın. Ama nereye kadar biliyor musun? İnsanlar bu dertlerden yıldığı andan itibaren seni de sallamamaya başlar. Çünkü şunu görecek herkes, ya bunun yaptığını ben de yapıyorum zaten. Artık insanlar sokakta konuşmaktan korkmuyor, fark etmiyor musunuz? Muhalefetin yaptığı da bu olduğuna göre, muhalefet sokakta konuşan insandan farksızsa neden ihtiyaç duyuyorsun ona? Çok basit bir soru. Artık muhalefetin üflesen çökecek bu iktidarı sallamasının zamanı geldi. Çok basit ya. Çok basit artık. Ama insanlara alternatif çıkartmak zorundasınız. Ben bunu yapacağım diyerek gelmek zorundasınız. Ben bunu yapacağım kardeşim. Ama yapacaklarınız pandemi döneminde sokakta yapılan işte kesilen cezaları iptal edeceğim falan deyip ya bunları geçin ya. Geldiğinde yaparsınız. İnsanlara ne önerdiğinizi, bunun yerine ne önerdiğinizi anlatmak zorundasınız. Ne mesela ekonomik model olarak ne çıkartacaksınız? Yani ben tarımsal kalkınmayı önceliyorum kardeşim. Bütün bunlarda ben şunu çok net söyleyerek hem de. Bütün bunlarda bugüne kadar yapılan yatırımlar var ya, tamamı duracak. Tamamı, bitmemiş yatırımların hepsi duracak ve kaynağın tamamı tarım sektörüne aktarılacak. Mesela Türkiye'de esnafın güçlendirilmesi için, organize sanayi bölgelerini canlandırmak üzere kaynak ayıracağım. Mesela. Ama hiçbir şey söylenmiyor ya. Ya sadece aynı şeyler anlatılıyor. Halkın söylediği şeyi bır bır bır tekrarlayan bir muhalefet var. Bugün iktidar çökmüyorsa muhalefetsizlikten çökmüyor. Karşısında onu çökertebilecek bir muhalefet yok. Oysa demokrasiler böyle işler ya. Muhalefet iktidarların açığını gösterir halka ve der ki alternatif benim kardeşim. Çünkü bugün muhalefet olan yarının iktidar adayıdır aslında. Demokrasi dediğin şey bu. Bizde yaşanan büyük korkudan muhalefet de etkilenmiş gibi görünüyor. Gerçekten kendine iktidar payesi biçmiyor. Ama böyle yapılmaz ki, demokrasi böyle olmaz. Alternatifini göstermen gerekiyor. Ama bu alternatif yok. İnsanlara anlatmak zorundasınız bunu. Sizin çıkıp yapacağınız toplantılar bununla alakalı olmalı. İnsanlara bıdırdanacağınız, işte Ahmet Davutoğlu'nun söylediği gibi Anayasa Mahkemesi'ni kapat demek ne demek canım, böyle saçmalık mı olur? Ali Babacan'ın söylediği gibi yayık ayranına çevirdiğiniz, sallıyorsunuz ülkeyi. İşte Saadet Partisi'nin çıkarttığı gibi İstanbul Sözleşmesi'nin arkasında değiliz deyip bilmem ne yapıp insan haklarından söz etmek. Bunlar değil ya. Ne yapacaksın kardeşim? Bana önerdiğin şey ne? Çünkü bundan sonrası artık seçim sandığın halkın istemesi. Ama sen buna öncülük yapmıyorsun. Sen kenardan halk gibi bıdırdanıyorsun sadece. Şaka gibi değil mi? Ama değil. Maalesef değil işte. Yaşadığımız şey bitmesine rağmen, okey'e dönmesine rağmen bir türlü bitemeyen bir iktidar, ona alternatif olamayacak, bununla ilgili modeli oluşturup insanlara sunamayan tuhaf bir muhalefet, bütün bunların içinde artık kendi cesaretini, özgüvenini kazanmış bir halk. Bu kadar basit. Sokaktaki insanlar konuşuyor artık kardeşim. Çünkü ölümden öte köy yok. Amiyane tabirle ölmüş eşek kurttan korkmuyor. Gidilecek başka bir yer kalmadı zaten. Gözünün önünde bir sürü saçmalık yaşanıyor. On binlerce insan bir araya geliyor, birbirini çiğneyerek kongre yapıyor. Sonra insanlar vaka sayısı 40 bine dayandı diye Sağlık Bakanı tarafından azarlanıyor. Halk bunu görmüyor mu zannediyorsunuz? Ama halk gördüğünü kendi çözsün. Siz bunun karşılığında ne öneriyorsunuz? Bunu anlatın artık. Alternatifsizlikten çökemeyen bir iktidar var bugün Türkiye'de. Ve 19 sene önce eğer o alternatifsizlik söylemiyle o günlere geri döneceksek geçmiş olsun. Vallahi geçmiş olsun. Yandı gülüm keten elva, bitti o hikaye. İnsanların önüne geçmek zorunda bugün muhalefet. Önüne geçip önden yürümek zorunda. Yanında değil, önünde olmak zorunda. Çünkü bu haliyle gerçekten şaka gibi ama maalesef değil. Yaşanan her şey çok kötü bir eşek şakasına benziyor. Maalesef değil. Gerçeğimiz bizim. Ve bu gerçeği talep ederek biz canlandırmak, biz diriltmek zorundayız o yüzden. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki biz burada konuşuyoruz. Çünkü bizler konuşmazsak herkes kendi dalından bir şekilde çekip kendine yontmaya çalışıyor. Ama anlatılan şey bu olmamalı. Biz bugün gerçekten alternatifsizlik içinde kırılmamalıyız. 21. yüzyılın 21 yılını yemişken üstelik. Bu olmamalı kaderimiz bizim. Çok daha farklı bir şey konuşmalıyız. Geleceğe ilişkin çok daha önemli bir planımız olmalı bizim. Bunu yapacak insanlar, siyasiler ortaya çıkmak zorundalar. Hatasıyla, günahıyla, sevabıyla ne yapacaksa. Ama yapabileceğini anlatmak zorunda her şeyden önce. Bugün anlatmıyor. Niye? Vallahi niyesini bilmiyorum. İşte sıkıntı da oradan kaynaklanıyor zaten. Niyesi yok. Ama durum bu. Bugünlük bu kadar. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim ben size. Uygunsanız o yayını beklerim. Vallahi periskop çalışıyor kendi halinde. Bu arada ben yayını Facebook'a da bağlamıştım. Oradan yayın oldu mu olmadı mı inanın bilmiyorum. Nasıl yapıldı? Yani yayını bağladım ama yayın nasıl devam etti bilemiyorum. Ne yapıldı, nasıl oldu? Var, devam ediyor vallahi, şahane. Bakın Facebook'ta da devam ediyor yayın şu anda. Oradan da izleyebilirsiniz artık. Facebook'ta patronsuz sayfasından da izleyebilirsiniz. Oradan da işte ne bileyim yorum yapabilirsiniz, yazıp çizebilirsiniz. Twitter zaten açık bir haliyle o şekilde devam ediyor. Yani sorun yok. Yeter ki biz bir araya gelelim. Biz bir araya gelip konuşalım. Çünkü biz konuşmazsak kimse konuşmuyor ya. Ya herkes tuhaf tuhaf basın toplantıları falan yapıyor. Anlamsız anlamsız şeyler söylüyor. Sadri şifa değil ki, bizim bir işimize yaramıyor bu. Biz bunları biliyoruz. Biz bunları biliyoruz. Hatta daha ötesini söyleyeyim. Biz söylüyoruz da bunu. Ama sen siyasetçi olarak mutlaka yapmak zorundasın gereğini. Demokrasi bu çünkü. Ve biz bugün maalesef, bizim de sınavımız bu eskilerin söylemiyle herhalde, siyaseti biz çağırmak zorundayız ya. Hadi kımılda, kımılda, kımılda, yavaştan hadi toplan git. Bunu söylemek zorunda kalıyoruz. Ne yapalım? Söyleyeceğiz o zaman. Biz burada kendi siyasi görüşümüzü konuşmuyoruz. Hepimizin var siyasi görüşü. Bazılarının yok, özür dilerim, hepimizin demeyeyim. Bazıları siyasete inanmıyor ya. İnanmıyor, umrunda da değil. Yok kardeşim, benim için böyle bir şey yok diyor. Olabilir. Ama burada ülkenin iyiliği için farklı görüşten insanlar bir araya gelip konuşuyoruz. Konuşmak zorundayız. Çünkü konuşmazsak birbirimizden uzaklaşacağız ve bu uzaklık bir kopuş getirecek. Oysa direnmek 6 yıldır yaptığımız gibi mümkün. Yeter ki birbirimizden korkmayalım ve konuşurken küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden yapalım bunu. Bu yayın sürsün. Ben nasıl destek olurum? Vallahi YouTube'dan şu anda izleyenler, şu yukarı doğru baş parmak işareti var ya, beğen tuşu. Yayını beğendiyseniz onu tıklayın. O acayip hayati bir destek. Çünkü YouTube daha çok insana önerecek demek. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Bu bir destek. Ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atarak katkı iletmenin başka yollarını sorabilirsiniz. Bu bir destek. Sosyal medya hesaplarından takip edin lütfen beni. Çünkü yayına ilişkin değerlendirmeleri, yenilikleri de oradan paylaşıp oradan anlatıyorum. Ama en büyük desteğiniz burada bulunmak. Bu hiç değişmedi, hiçbir zaman değişmeyecek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın edebiyat yayını var. Yarın klasikleri konuşacağız. Arkada büyük ustanın benim hayatımda da çok önemli yeri, çok önemli rolü olan, yarın anlatacağım bunu, daha detaylı anlatacağım. Rıfat Ilgaz ustanın Karartma Gecelerini konuşacağız. Ama onun ötesinde Türkiye'de aydın olmayı, aydın olmanın getirdiği sıkıntıları, her iktidarın mutlaka korktuğu aydını konuşacağız. O aydınların Türkiye'nin bugüne gelişindeki paylarını, neler yaptıklarını, neleri yapmak için can verdiklerini konuşacağız. Marco Paşa'yı, merhum Paşa'yı, malum Paşa'yı konuşacağız. Neden insanların konuşması bu kadar zor Türkiye'de? Bunları anlatacağız. Bunu bir kitap üzerinden yapacağız. Karartma Gecelerinden. Rıfat Ilgaz'ın şiirlerini okuyacağım yarın size. Şiirini insanla paylaşma gerekçesini. Ve göreceksiniz, eğer becerebilir, altında kalmazsam inşallah. Çok büyük bir usta çünkü, anlatmaya çalışacağım. Hayatını, yaşadığını eserlerine aktarmış. Yaşadığı gibi şiir yazmış. Romanlaştırdığı hayatın içindeki aydın tipine direnebilmiş, ayakta durabilmiş. Ve son darbeyi arkadaşları cayır cayır yakıldıktan sonra artık bedeni kaldırmamış büyük bir ustayı konuşacağız yarın. Uygunsanız o yayına beklerim. Bugün eğer ikinci yayına gelemeyeceksiniz. Bugün için çok teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, güzel, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü, şahane, çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.